Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Duygu Gümüş. Kitabın adı Gizli El. Yazarı Reşat Nuri Güntekin. Türü roman. İnkılap Yayınları. 2014 İstanbul. 155 sayfa. ISBN No'su 978-975-10-309-5. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapak resminde kitabın adı, yazarın adı ve yazarın bir fotoğrafı bulunuyor. Kitabın arka yüzü. Gizli El, Reşat Nuri Güntekin'in Cemil Nimet Takma adıyla Ders Saadet gazetesinde 1920 tefrika edilen ilk romanlarından biridir. Gizemli bir dünyanın dile getirildiği bu eserde bir yazarın düş gücünün sözcüklerine nasıl başarıyla yansıdığını görebilirsiniz. Reşat Nuri Güntekin, 1889'da İstanbul'da doğdu. Edebiyat fakültesini bitirdi. Liselerde öğretmenlik, müdürlük, milli eğitim müfettişliği, Paris Kültür Ateşeliği yaptı. UNESCO'da Türkiye'yi temsil etti. Romanları, hikayeleri, tiyatro eserlerinin yanı sıra çeşitli çevirileri de vardır. Kitabın ön sözü. İlk romanımın romanı. Gizli El benim ilk romanımdır. Mütarekenin ilk yılında Dersaadet isminde bir gündelik gazete çıkarmaya hazırlanan Sedat Simavi arkadaşım benden bir roman istedi. O zaman tiyatro piyesleriyle uğraşıyor ve roman yazmayı hiç aklımdan geçirmiyordum. Yapamam dedim. Yaparsın dedi. Roman ile tiyatro zaten kardeş sanatlardır. O tarihte vurgunculuk ve nüfuz ticareti günün meselesiydi. Köprüyü geçmeye para bulamayan bir takım kimselerin günün birinde vagon sattığı ve birdenbire harp zengini olduğu görülüyordu. Zihnimde öyle bir mevzu vardı ki bir türlü tiyatro şekline sokamıyordum ve soksam da oynanacağı şüpheliydi. Sedat'ın ısrarına karşı bir deneyeyim bakalım dedim ve çalışmaya başladım. Hesabımca bu bir hiciv romanı olacaktı. Fakat vukuat onu büsbütün başka bir şekle soktu. İlk sabah Dersaadet'in tefrika sütunlarını bomboş, bembeyaz gördüm. Başında yalnız Gizli El diye bir başlık, sonunda Mabadı Var yazılıydı. Ayrıca roman tefrikamız sansürce tehir edildi diye bir ilan. Bir eser için bu bir skandaldı. Hemen gazeteye koştum. O zamanki çocuk denecek yaşında da gazeteciliği çok iyi bilen Sedat benim fikrimde değildi. Adeta memnun olarak skandal değil, şans dedi. Bir ilk roman için ne reklamdır bu? Sansür Şemsi Efendi çok iyi bir insandır. Şimdi seninle kendisini görmeye gideceğiz. Ufak tefek değişikliklerle izin verilebileceğini söyledi. Ötesi berisi değiştirilmeden çıkan yazı o zaman yok gibiydi. Sonra ufak, hatta büyükçe değişikliklerle incileri dökülecek bir roman yazdığımı da düşünüyor değildim. Sedat'la beraber gittik. Roman, bugün bir odun meselesini konuşmak üzere Nazır'ı görmeye gitmiştim diye başlıyordu. Şemsi Efendi, odun olamaz, yerine başka bir şey koyacağız dedi. Peki ne koyalım? Çok, mesela afyon. Peki ama biraz aşağıda Nazır, memurların arasında odun gibi adamlar var. Ha odun dedim de aklıma geldi diyor. Bu odun teşbihi Nazır'ın odun meselesini açmak için uydurduğu bir bahanedir. Şemsi Efendi sevimli kara sakalını karıştırarak düşünüyor. Sonra memurlarımın çoğu afyon yutmuş gibidir. Oturdukları yerde rüya görüyorlar diyor. Sansürün buluşunu kendiminkinden daha fazla beğendiğim için memnuniyetle kabul ediyorum. Meğer o zaman damat Ferit hükümetinin bir odun skandalı varmış, sebep buymuş. Sonra nazır kelimesine izin yok. O da değiştirilecek. Müdiri umumi filan dersiniz. Sonra nişantaşı ve bebek kelimeleri değişecek. Malum ya, bebek damat Ferit Paşa'nın Balta Limanı'ndaki yalısına yakındır. Nişantaşı ise Vükela Mahallesi. Buna benzer daha başka bir takım değişikliklerle ilk tefrikayı kurtarıyorduk. Fakat ikinci gün daha başka türlü güçlükler baş gösterdi. İşin uzayacağını gören Şemsi Efendi, siz bana şu romanın mevzunu anlatsanıza dedi. Anlattım. Adeta dehşete gelerek, "Olur mu a çocuğum? Bu zamanda adama böyle şeyler söyletilir mi? Vazgeçelim bu işten," dedi. Oturduğum yerde geniş bir nefes aldım. Şemsi Efendi yine sakalını kaşıyarak düşünüyordu. "Şu mevzuyu büsbütün değiştiremez misiniz?" Artık kendimi tutamayarak gülmeye başlamıştım. Sedat ile Şemsi Efendi gülmediler. Şemsi Efendi, "Canım, roman demek aşk ve alaka demektir," dedi. "Onları bırakıp da ne diye uğraşırsınız böyle kazalı şeylerle? Şu devlet adamı ile vurguncunun karanlıkta işleyen gizli elini mesela güzel bir kadın eline çevirirseniz biz de tatlı tatlı okuruz." Bu sefer ciddi surette kızarak dışarı çıktım. Fakat yolda ve matbaada Sedat beni tekrar kandırdı. Kendimden ziyade onu güç bir duruma düşmekten kurtarmak için yavaş yavaş yumuşadım. Romanda ufak bir aşk vakası vardı ki büyüyor, asıl mevzuyu tamamıyla yutup eritiyordu. Böylece romandaki gizli el, Şemsi Efendi'nin ilk defa aklına geldiği gibi kocasını gizlice koruyan bir kadın eli yahut isterseniz Şemsi Efendi'nin kendi eli oldu. Böylece ilk romanımı onunla beraber yazdığımı söylemek pek yanlış olmayacaktır. Reşat Nuri Güntekin. Ayrım sonu, sayfa 9.